satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Satır arası programıyla karşınızdayız. Ankara'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Program yapımcıları Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin ve teknik yapımdaki arkadaşım Ali Serin ile birlikte Ankara'dan selam ve sevgilerimi sunuyoruz. Satır arası programında bugün konuğumuz Kanal 7 Ankara Haber Müdürü Sayın Mehmet Kıvanç. Sayın Kıvanç, hoş geldiniz programımıza.
Teşekkürler, sağ olun.
Değerli dinleyiciler, Türkiye ve dünya gündeminde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Darbe soruşturmasına ilişkin yürütülen soruşturmalarda dava aşamasına geçildi ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin davalar görülmeye başlandı. Özellikle Muğla'daki davayla Ankara'da Ömer Halis Demir'in şehit edilmesine ilişkin davalar kamuoyunun ilgisini çekiyor. Programımızda bu konuyu masaya yatıracağız. Anayasa referandum süreci devam ediyor ve anayasa referandum sürecinde gelinen son noktayı değerlendireceğiz. Ve dış politikada da önemli gelişmeler var. Bunları da masaya yatıracağız. Sayın Kıvanç, isterseniz öncelikle darbe soruşturmalarından başlayalım. Darbe soruşturmalarında dava sürecine başlandı. Duruşmalar başladı artık. İddianameler tamamlanmıştı. 15 Temmuz'un üzerinden uzun bir süre geçti ve soruşturmaların başlaması ve davaların açılmasıyla birlikte de yargılamalar da başladı. Özellikle Muğla'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimiyle ilgili dava kamuoyunda ilgi çekiyor. Ankara'da da Ömer Halis Demir'in öldürülmesine ilişkin dava başladı. Bu davaların başlamasını nasıl değerlendirmek gerekir?
Hani Başbakan Binali Yıldırım bunu sık sık dile getiriyordu. 15 Temmuz'la ilgili failler belli. Kimlerin yaptığı belli. Niye başlamıyor diyordu. Sonunda başladı. Aslında bu iyi bir gelişme. Bundan sonraki sürecin de aynı hızla devam etmesi lazım. Çünkü gördük ki özellikle Muğla'daki Sayın Cumhurbaşkanı'na suikast davasında itiraflar gelmeye başladı. Evet, ben darbe yaptım dedi. Evet. Sanıklardan birisi. Aynı şekilde diğer sanık da verilecek karara razıyım ben dedi. Darbe yaptım dedi. Hani itiraf, kimse artık şöyle bir şey var. Pişmanlık hissetmiyorlar. Bunu görüyoruz. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na suikast düzenleyen kişiler veya 15 Temmuz'da insanları öldüren, sivil insanları öldüren kişilerde, darbeyi yapan kişilerde herhangi bir şekilde pişmanlık yok. Bu davaların belki de en önemli noktası bu. Suçlarını kabul ediyorlar. Pişman değiliz diyorlar. Herhangi bir şekilde buna vicdani bir şekilde de söylemiyorlar. Nedamet getirmiyorlar. Pişman değiliz diyorlar. Verilen karara razıyız, verilecek karara. Bu aslında hani davaların daha hızlı bir şekilde gitmesi için önemli. Ama buradaki asıl önemli olan pişman olmamalarının sonucu. Yani bilerek, isteyerek, kasıtlı bir şekilde yapılıyor olması. İnsanları öldürmeyi gerçekten bu anlamda isteyerek yaptıklarının bir delili. Tabii süreç devam ediyor ama ben tahmin ediyorum işte kısa bir zamanda bu süreç tamamlanacak. Tamamlanması gerekiyor çünkü insanların vicdanları da bunu istiyor. Yani vicdanları yaralamamak gerekiyor. Sonuçta herkes 15 Temmuz'u yaşadı, gördü. Hani gizli kapaklı olan bir olay değildi. Herkesin bizzatihi yaşadığı, derin yaralar açan bir olaydı. Bunun en kısa zamanda yargılama sürecinde en kısa sürede bitirilmesi adalet için gerekiyor. O adaleti sağlamak lazım.
Bir de bu süreçte İstanbul'da başlayan bir duruşma var biliyorsun. Şike davası olarak kamuoyunda biliniyor ve Fenerbahçe yöneticilerin şike yaptığı iddialarına ilişkin ve o duruşmada da ilginç şeyler yaşandı. Özellikle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile eski gazeteci Mehmet Barasun arasında. Bu FETÖ'cü hakim ve savcılarla gazetecilerin işbirliği içinde kurdukları kumpaslar da bir ortaya çıkıyor bu duruşmaların neticesinde. Bu süreci nasıl değerlendirmek gerekiyor? Neler düşünüyorsun bu konuda?
Bu da ilginçtir. Yani Fethullahçı terör örgütünün sadece devlet içerisinde bir şeyler yapmak için yapılanmadığının da bir göstergesi aslında. Her yere sirayet etmek istemişler.
Evet.
Yani daha doğrusu menfaat içeren, kendilerine bir gelir elde edebilecekleri her noktayı ele geçirme gibi bir süreç yaşamışlar. Fenerbahçe'de bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Büyük etki alanı var. Türkiye'deki taraftar kitlesi açısından, ulaşabildiği kitle açısından büyük, önemli bir kulüp. Ve burayı etki altına alarak belki de bu kişileri, bu grupları etkileyerek farklı bir şekilde yönlendireceklerdi. Ya taraftarları bir şekilde yönlendirip devlete karşı isyan ettirip hani 15 Temmuz'da silahla yapamadıklarını daha önce bu tip bir hareketle, belki de gezi olayları benzeri bir hareketle yapmak istediler.
17-25 Aralık yargı süreci yapmak istediler.
Yani her yolu denemişler. Yani yargısını denemişler, sivil ayağını denemişler. En son askeri ayakla devam etmişler. Askeri darbe yapmaya kadar götürmüşler. İnsanları öldürmüşler. Artık bundan sonrasında eğer bunlar ortaya çıkmazsa ne yapacaklardı onu gerçekten tahayyül etmek de zor. Yani bu kadar insani değerlerden uzaklaşıyor olmak, bir menfaat için bir organizasyonun, böyle bir terör örgütünün bu şekilde hareket ediyor olması gerçekten tehlikeli bir durum.
Evet.
Türkiye açısından sadece tehlike değil, dünya açısından da bir tehlike oluşturduğu zaten ortada.
Evet.
Bunu zaman zaman Başbakan da, Cumhurbaşkanı da söylüyor.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programında konuğumuz Kanal 7 Ankara Haber Müdürü Sayın Mehmet Kıvanç. Ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Çift 090-312-463-34-19 ve çift 090-312-463-34-21. Sayın Kıvanç, Başbakan Binali Yıldırım hafta sonunda Almanya'da temaslarda bulundu.
Evet.
Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da o konferansa katıldı. Ve Sayın Başbakan Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızla da bir buluşma gerçekleştirdi. Tabii bu buluşma şu açıdan önemli: 16 Nisan'da yapılacak referandum açısından büyük önem taşıyor. 16 Nisan'da yapılacak referandumda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanması büyük önem taşıyor. Sonuca etki edecek bir seçmen kitlesi var yurt dışında ve Almanya'da. Başbakan Binali Yıldırım da Almanya temasları kapsamında vatandaşlarımızla bir araya geldi. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da yurt dışında bazı vatandaş buluşmaları gerçekleştirmesi bekleniyor.
Evet.
Ve Başbakan Binali Yıldırım Almanya'da vatandaşlarla yaptığı buluşmada önemli mesajlar da verdi onlara. Hem referandum süreciyle ilgili olarak hem de Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik olarak. Bir mesajı mesela, yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerdeki mahkeme kararlarının Türkiye'de geçerli olması için ayrıca dava açmaları gerekiyordu. Ve bu sorunun çözümüne yönelik önemli bir adım atılacağını mesajını verdi. Bildiğim kadarıyla örneğin yurt dışında açılan boşanma davalarında alınan kararlar, boşanma kararları Türkiye'de otomatikman geçerli olmuyor. Türkiye'de geçerli olabilmesi için Türkiye'de tekrar bir dava açılması gerekiyor. Tanıma tenfiz davası deniyor buna ve bu davadan sonra 2 yıl 3 yıl sürüyor tabii bu dava, boşanma kararı geçerli oluyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği mesajdan anladığım, bu konuda bir düzenleme yapılacak ve yurt dışındaki boşanma davalarının otomatik olarak Türkiye'de geçerli olmasına yönelik bir düzenleme yapılacak.
Evet.
Tabii bu düzenlemenin yakın zamanda yapılmasını bekliyoruz ya da tahmin ediyoruz. Anayasa referandum süreci devam ediyor tabii bu arada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hafta sonunda Gaziantep, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'daydı. Büyük kalabalıklara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sahaya inmesini nasıl değerlendirmek gerekiyor?
Tabii referandum süreci 16 Nisan'a kadar devam edecek. Yani Cumhurbaşkanı bunu söylemişti. Hani sadece siyasi partiler açısından değil, siyasi parti genel başkanları gidecek, meydanlara çıkacak ama Cumhurbaşkanı da bizzat bu işin tarafı. Bizzat bir tarafı olduğu için çıkmasının da doğal bir sonucu o ziyaretleri. Tabii onlar nasıl olacak? İşte yok miting mi olacak, etkinlik mi olacak? O ayrı bir tartışma konusu ama Cumhurbaşkanı zaten bu işin tarafındaydı. Yani Cumhurbaşkanı bu işe karışmasın veya tarafsız, işte Cumhurbaşkanı nasıl bu işe bir taraf olur gibi bir anlamsız cümle kurulması da yanlış. Cumhurbaşkanı bunu sık sık dile getiriyor. Ben milletin tarafındayım diyor. Kendisinin partiyle bağlarının kopmuş olmasını, fiziki anlamda kopmuş olmasını fazla bir değer ifade etmedi. Sonuç itibariyle bir taraf olduğunu, halktan taraf olduğunu, milletten taraf olduğunu her zaman dile getiriyor. Bu anlamda da referandumda özellikle milletin isteyeceği ve şu anda da mecliste büyük bir çoğunluğun kabul ettiği, hem taban olarak hem milletvekili sayısı olarak çoğunluğun kabul ettiği bir olaya müdahil oluyor ve onun çıkması için uğraşıyor. Bu da doğal bir sonuç. Muhtemelen bunlar devam edecek ama acaba partilerle birlikte bazı programlar yapacak mı AK Parti ile MHP ile? Çalışılıyor diye haberler geliyor. Yani AK Parti kurmayları, MHP kurmayları bu konuda yapı çalışmaları yapıyorlar. Ancak bunun nasıl olacağını şu an için kestirmek zor. Tarihler uyuşur mu, uyuşmaz mı? Bir yeni kapı vari mitingler gibi bir şey gerçekleşir mi? Hı-hı. İşte kimi 18 Mart'taki Çanakkale Zaferi döneminde bazı etkinliklerin olabileceğini ifade ediyor ama bunların hepsi tabii ki program dahilinde olur mu olmaz mı? Hani bir tartışma konusu. Hı-hı. Ama neden olmasın? Olabilir de buradaki sorun tamamen liderlerin program uyumuyla alakalı bir şey. Sonuçta herkesin referandumla ilgili bu en azından bu üç ismin net bir şekilde ifade ediyorlar.
Referandum süreci yaklaştıkça 16 Nisan tarihi yaklaşıyor tabii. Çok az bir süre kaldı 16 Nisan tarihine. Saflarda netleşmeye başladığını görüyoruz. Yani evet cephesinde AK Parti ile MHP var. Hayır cephesinde de Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP var. Saflar iyice netleşmeye başladı. Ve tabii bu referandum sürecinde kamuoyunda tartışmalar da sürekli yapılmaya başlandı. Artarak devam edecek zaten bu tartışmalar anayasa sürecinde. Peki şöyle bir şey var mı sende? Anayasanın içeriği konusunda halkta bir bilgi sahibi olmama. Yani halkın yeterince anayasa değişikliğinden bilgi sahibi olmadığı.
Kısmen. Böyle bir kanaat söyleyebilirim. Hı-hı. Yani genel olarak zaten çıkan sonuçta anketler vesaireler yapılırken Hı-hı. geniş bir kararsız kesimin oluştuğunu, evet. bu kişilerin de daha çok ikna edilmeyi bekleyen kişiler olduğu Hı-hı. göz önüne alınırsa anayasa değişikliği ile ilgili bazı soru işaretlerinin tam olarak halk nezdinde cevaplandırılamadığı Hı-hı. veya belirsiz kaldığı Hı-hı. görülebilir. Tabii bunu anlatmak o siyasi partilere düşecek sonuç itibariyle bunu yapan. Zaten sürecin de bu şekilde ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Yani AK Parti'nin propaganda referandum sürecindeki kampanyası da CHP'nin kampanyası da MHP'nin kampanyası da aynı şekilde devam edecek. Hı-hı. Yani bu belirsiz bölümlerin anlatılması, anayasa değişikliğinin Türkiye için gerekli olup olmadığının ortaya konması. Bu konu zaman buna göre millette bir kararını verecek. Ama dediğim gibi bu süreçte o belirsiz soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor. Kısmen de bunun olduğunu söyleyebilirim.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu mitinglerde yaptığı, daha doğrusu toplu açılış törenlerinde yaptığı konuşmada verdiği ilginç bir mesaj vardı. CHP ve HDP seçmeninden de bu anayasa değişikliğine destek vermesini istedi aslında. Ben bu çağrısını çok önemli buluyorum Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü CHP ve HDP seçmeninden de anayasa değişikliğine evet olabilecekler olduğu söyleniyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın bu partilerin tabanlarına yönelik mesajları da bence önemliydi. Hatta bugün ilginç bir olay da yaşandı biliyorsun AK Parti grup toplantısında.
Evet.
Başbakan Binali Yıldırım'ın bozkurt işareti yapması oldukça dikkat çekiciydi.
Evet, kesinlikle. Yani orada bir... Şimdi hep şöyle bir propaganda süreci gerçekleşiyor. İşte ötekileştiriliyor insanlar, parçalara ayrılıyor, bölünüyor. Hayır, bu anayasa değişikliği veya referandum sürecini böyle algılatmak isteyen bir grup var. O doğru, bir algı operasyonu yapılıyor. Ama bu gerçekte böyle değil. Ne hayır cephesindeki olan insanların veya bunu demokratik bir şekilde götüren insanlar bir yere konulmalı, ötekileştirilmeli. Ne evet cephesindekiler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın o ifadesi, yani CHP ve HDP seçmenine, tabanına bunu söylemesi de bu anlamda önemli. Hı hı. Yani toptan bir ötekileştirme söz konusu değil. Sonuçta aklın yolu bir. eğer ikna edilebilirlerse, ikna edilme yolu seçilirse, bu konudaki işte anlatılırsa anayasa değişikliği, o kesimin de bu konuda eğiliminin olabileceği aslında Cumhurbaşkanı'nın o söylemiyle netleşmiş durumda. Yani sonuç itibariyle bu bir rejim meselesi değil. Bir sistem meselesi, yönetim biçimi algısı. Halk ikna edildiği sürece ister CHP'li, ister HDP'li, ister başka partiden, ister AK Partili evet diyebilecektir. Eğer hayırcılar gerçekten bu konuda güçlü kampanyalar düzenlenirse hayır deme şansları da var. Yani bu tamamen milletin kararı ama ikna edilmeleri suretiyle. Yoksa farklı sayıklarla zorlanarak veya cebren değil.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programında şimdi Muğla'ya uzanıyoruz ve TRT Haber muhabiri Semra Kırışman telefon attığımızda. Semra merhaba.
Merhaba, Muğla'dan.
Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyoruz. Muğla'da dünden beri duruşmaları yakinen takip ediyorsun. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz'daki suikast girişimi davası görülmeye başlandı. Dün ve bugün yaşanan gelişmeleri kısaca bize özetleyebilir misin?
Evet, önce bugüne başlayalım isterseniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taraf olduğu dava bu. Onu da vurgulamakta fayda var ve bugün ikinci günüydü. İlk günden beri savunması merakla beklenen Zekeriya Kuzu'nun öğlen saatlerinde savunması alındı. Zekeriya Kuzu Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nın imamı olarak biliniyordu. Asubay rütbeliydi ancak paşa lakabıyla tanınıyordu ve menfezde yakalanan suikastçılardan birisiydi. Kuzu İlk ifadelerinde himmet parası ödediğini, örgütün içinde olduğunu, sohbet toplantılarına katıldığını kabul etmiş ve Fethullah Gülen tarafından kendisine de $1 gönderildiğini söylemişti. Ayrıca kendi gibi örgütün içinde bulunan 57 subay ve assubayın da ismini vermişti. Bugünkü savunmasında bütün bu ifadelerini baskı altında kurguladığını söyleyerek, reddederek başladı. Fethullahçı terör örgütü içinde bulunduğu suçlamalarını da reddetti. İnançlı bir insan olduğunu, muhafazakar bir insan olduğunu ve bunun da zaman zaman askeriye içinde sorun olduğunu söyledi. Suikast girişimiyle ilgili de detaylar verdi. Ben hangi amaç için Marmaris'e gittiğimizi bilmiyordum. Nereye gittiğimizi de tam olarak bilmiyordum. Bana bir terör örgütünün üst düzey elemanına yönelik operasyon düzenlendiği söylenmişti dedi. Ayrıca ülkenin durumundan da habersiz olduğunu söyledi. Telefonlarımız kapalı olduğu için dedi. Ve paşa lakabı kendisine soruldu mahkeme heyeti tarafından. O konuda da bazı komutanlar benim gibi başarılı askerlere er de olsa bu lakabı takarlar. Bunun örgütle bir ilgisi yok dedim. İki günlük savunmaları şöyle bir toparlarsak. Dört sanık savunma verdi. Gökhan Şahin Sönmezatis, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya Kuzu. Dört savunmanın ortak noktası dördü de FETÖ'cü olmadıklarını iddia ettiler. Emir komuta zinciri içinde görevi emirleri yerine getirdiklerini ve ilk kurşunda polislerin attıklarını söylediler ve biraz önce davanın ikinci günü sona erdi. Yarın Maktimi'nin savunmasıyla dava devam edecek.
Semra Kırışman, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programında TRT Haber muhabiri Semra Kırışman Muğla'da devam eden Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasına ilişkin gelişmeleri bizlerle paylaştı.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programında konuğumuz Kanal 7 Ankara Haber Müdürü Sayın Mehmet Kıvanç, TRT Haber Muğla muhabiri Semra Kırışman'la Muğla'daki devam eden Cumhurbaşkanı suikast girişimi davasına ilişkin gelişmeleri aktardı bizlere. Teşekkür ediyoruz. Sayın Kıvanç, Almanya Frankfurt'tan Ali Oda isimli dinleyicimiz aramış. Diyor ki, FETÖ darbe girişimine katılıp bugünlerde suçunu itiraf eden terör örgütü mensuplarının acaba dayandıkları, güvenlikleri bir yer mi var Türkiye'de veya Pensilvanya'da? Ali Oda isimli dinleyicimiz suçlarını itiraf ettiler diyorlar ama ben çok suçlarını itiraf ettiklerini de düşünmüyorum. Biraz önce Semra Kırışman da aktardı. Menfez Paşası diye adı çıkmıştı hatırlarsan. Evet. Çünkü bir menfezde yakalanmıştı perişan bir halde. ve bugünkü ifadesinde diyor ki ben hiçbir şeyi bilmiyorum, görmedim, duymadım.
Evet, aslında şu dünkü ilk ifadeler alındığındaki isimler, o benim söylediklerim, onlar ben darbe yaptım diyen isimlerdi. İki isimde, iki sanıkta bunu söylemişti oradan hareketle. Tabii Menfez Paşası'nın ya da o hainin, darbecinin yaptığı açıklama aslında şu anda görülen Halis Demir davası da dahil hepsinde ortak bir noktayı gösteriyor. Biraz önce Ömer Halis Demir'le ilgili ifadeler de alınmaya başlandı. Bununla ilgili işte Semih Terzi'nin yaveri de dahil. Herkes ifadelerinde biz bilmiyorduk. Hepsi bunu söylüyor. Yani biz darbeden haberimiz yoktu. Yani Ankara'da uçaklar uçuyordu. İşte başka şeyler, olaylar oluyordu ama biz darbe olduğundan haberimiz yoktu. Ve ikinci ifadede biz Fethullahçı terör örgütüne mensup değiliz. Onlarla hiçbir ilişkimiz yok. Tüm kurgu bunun üzerine. Bütün herkes bunu söylüyor. Yani o zaman kim yaptı bu darbeyi? Allah için söylesinler yani. Bu insanları kim öldürdü?
Yani sende şöyle bir izlenim var anladığım kadarıyla. Bu FETÖ duruşmalarında ifade veren katillerin, hainlerin ifadeleri de kurgulanmış ifadeler, çalışılmış ifadeler.
Yani öyle his, yani ortak bir havuzdan sanki besleniyorlar. Yani ortak bir ifade havuzu var da oradan. Yani 15 Temmuz'u yaşayanlar için hani kim peki bu kadar insanı şehit etti? Pilotlar biz bilmiyorduk. Öbürü biz bilmiyorduk. Biz onlardan değiliz. Kimdi? Kim yaptı? Nasıl bir örgü? Bizim aklımızla, milletin aklıyla alay edilmemesi lazım. Yani bu insanların aklıyla, halkın aklıyla alay etmektir. Kusura bakmasınlar yani. Önce yaptık, sonra yapmadık. Yok işte ben baskı altında imzaladım. Yani siz ki özel kuvvetler komutanlığında her türlü işkencelere, baskılara özel eğitilmiş insanlarsınız.
Özel seçilmiş.
Özel seçilmiş ve baskı altında ben ifademe bunu da yaptım diyorsunuz. Güldürmeyin adamı.
Tabii bu senin de belirttiğin gibi FETÖ'cü darbecilerin verdiği bu ifadeler milletin aklıyla alay etmek gibi bir şey. Millet de zaten inanmıyor buna. Ben yargı organlarının da buna çok itibar edeceğini düşünmüyorum. Türkiye'de tabii mahkemeler bağımsız. Mahkemeler bağımsız olarak yargılama yapacaktır ve gereken cezaları verecektir diye düşünüyorum. Çünkü 15 Temmuz'da şehitlerimiz var, yaralılarımız var, gazilerimiz var. Bunların hesabının sorulması gerekiyor. Millete ve devlete verdikleri zarar var.
Evet.
Bunların da sorulması gerekiyor. Türk adaletinin bu katiller sürüsü diyelim, katiller sürüsü hakkında kararı en kısa sürede vereceğini tahmin ediyoruz. Ankara'da da biraz önce senin de belirttiğin gibi Ömer Halis Demir davası, Ömer Halis Demir'in şehit edilmesine ilişkin dava görülüyor. Orada verilen ifadelere baktığımız zaman da adeta dalga geçer gibi ifade veriyorlar. Ama tabii bunların ifadelerinin hiçbir anlamı ve önemi yok. Çünkü yalan söyledikleri net ve açık ortada. Anayasa referandum sürecinde devam edersek Sayın Kıvanç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında konuştu. Ben şöyle bir şey görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi anayasa referandum sürecinde çok sahnede yer almak istemiyormuş. Çok fazla bir propaganda yapmak istemiyormuş. Çok fazla bir mitingler, salon toplantıları yapmak istemiyormuş gibi bir izlenim doğuruyor bende. Çünkü Kılıçdaroğlu kaç gündür konuşmuyor. Sadece bugün grup toplantısında konuştu. Acaba CHP bu süreçte farklı bir taktik mi izleyecek referandum sürecinde?
Aslında tüm taktikler sanki böyle bir şey varmış gibi bir izlenim var. Yani genel kitlesel böyle miting havalarında değil de daha farklı ya küçük oda toplantıları, salon toplantıları yani birebir ikna yöntemi. Aslında bu bir anda CHP açısından, muhalefet açısından iyi bir taktik olabilir kendileri açısından. Ama bunun sonucu gerçekten CHP'nin istediği gibi mi olur? Orada bir soru işareti var. Sonuçta onların da yapmak istedikleri birebir ikna yöntemini kullanarak ama bunun sonucu acaba bütün teşkilat da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi mi düşünüyor? Kılıçdaroğlu'nun bir gün söylediği, ertesi gün teşkilatın yaptığı bir hareketle, bir söylemle bir anda bozuluyor. Yani işte terörist terörle ortak yan yana işte görünmeyin, işte HDP ile bir oluyor görüntüsü vermeyin diyor. Ertesi gün bir bakıyorsunuz CHP milletvekilleri pat pat HDP'li milletvekillerle yan yana işte bir kampanya yürütüyor havası veya görüntüsü oluyor. Onun görüntüsünü veriyorlar. Yani sanki burada da bir yönetimle CHP teşkilatları arasında çok bir uyumun olmadığını ben sezinliyorum. Ya Kılıçdaroğlu'nu iyi yönetemiyor bu süreci ya da farklı bir taktik, dediğin gibi işte bugün bir film üzerinden bir taktik geliştirmeye çalışıyorlar. İşte Şili'li bir film üzerinden, ama hani ne Türkiye bir Şili, ne Türkiye'deki olaylar, bu yaşadığımız demokratik süreç onunla benzerlik ifade ediyor. Yani bu tip bir algı sadece bir algıdır. Algı operasyonudur. O algı operasyonlara da maalesef halk nezdinde çok da itibar görmüyor.
Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün grup toplantısında Şili ile ilgili sözleri de dikkat çekiciydi. Onu da hatırlatalım istersen.
Yani aslında hani Başbakan Binali Yıldırım hani oraya atıf yaptı. Yani kendisini bir anlamda aslında hani Kılıçdaroğlu'na verdiği bir bununla artık uğraşma hani gibi bir şeydi, ifadeydi. Şimdi tam metni gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Metni sözleriyle olmayınca bir yanlış ifade yani olur diye.
Şili ile uğraşacağına git Şile'deki vatandaşlarımıza yani anlat ki bunu. Vatandaşımız daha iyi anlasın. İşte
artık herhalde Şile'ye benzeterek bir ironi yaptı. Bakalım açısından, CHP açısından bu ne olacak? Çünkü bu tip dediğiniz gibi yabancı, Türkiye'nin dışında, Türkiye ile hiç alakası olmayan ülkelerle geliştirdiğiniz siyaset Türkiye'deki siyasete uyuşmuyor. Halkla uyuşmuyor. Halk Şili halkı değil, siyaset Şili siyaseti değil, yapılan mücadele de Şili'deki mücadeleyle hiçbir benzerlik yapmıyor. Bunun için yapacağınız program muhtemeldir ki geri teper. Yani bunun süreci eğer anlatmaya çalışırlarsa halk tabanında tam tersi bir etki uyandırabilir. Siyasetçiler açısından da CHP açısından da yanlış bir taktik izlenmiş olur. Ama tabii sonuç itibariyle CHP'nin kendi programı bu.
Tabii şu anda referandum sürecinin en kritik partisi Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli anayasa değişikliğine mecliste destek verdiği için anayasa değişikliği meclisten geçti ve referanduma gidiyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin bu referandum sürecindeki izleyeceği taktik ve vereceği oylar referandumun kaderini belirleyecek diyebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup konuşmalarında verdiği mesajlarda neden evet vereceklerini net bir şekilde anlatıyor. Ancak MHP içindeki muhalifler dediğimiz kanat da hayır için çalışıyor ve bazı kesimler de özellikle bu muhalif kanadı, hayırcıları ön plana çıkartmaya çalışıyor. MHP üzerinde bir oyun mu oynanıyor sence?
MHP üzerinde aslında daha önceden oynanan da oyunlar vardı. Ta kaset biliyorsunuz operasyonları yaptılar. MHP milletvekilleri üzerinden, MHP üzerinden. Fethullahçı terör örgütünün de içinde olduğu sonradan ortaya çıkan bir kaset operasyonu vardı. Ve başarısız olundu. Farklı sahiplerle farklı yollar denendi. En son MHP içerisinde muhalifler çıktı. Farklı yollar denenerek bir parti yönetimi değişikliği sağlanmaya çalışıldı. Bahçeli tabii siyaseten bunları bir şekilde geri plana itti, ama şu anda da görünen o ki MHP'nin anayasa değişikliğine evet diyor olması birilerini gerçekten çok rahatsız ediyor. Daha önce de yapmıştı bunu. Devlet Bahçeli'nin zaman zaman hükümetin kararları ile ilgili aldığı kararlara destek mahiyetinde yaptığı açıklamaları birçok çevrede, ki MHP'nin içerisinde de vardı, birilerinde rahatsızlık yaratmıştı. Aynı şey gerçekleşiyor. Ancak MHP Devlet Bahçeli partiye hakim bir insan. sonuç itibariyle. Partisini de bu anlamda yönlendirmeye çalışıyor. Hı hı. MHP'nin buradaki en büyük rolü belki de kendi tabanına anayasa değişikliğini anlatabilmek olacak. AK Parti bunu yapar. Kendi tabanına işte bunun için çabalıyor. Farklı yollar deniyorlar. CHP kendi içerisinde yapıyor. MHP'nin de aynı şekilde gayretini göstermesi lazım. Bahçeli'nin tek başına gayretiyle bu olacak iş değil. Hı-hı. Sonuçta parti yönetiminde aynı katkıyı sağlaması gerekiyor. Bu önemli. Bunu sağlayacak argümanları da Devlet Bahçeli'de var.
Peki bu süreçte benim dikkatimi çeken diğer bir parti Saadet Partisi. Senin de dikkatini çekiyordur. Biliyorsun Saadet Partisi'nin geldiği gelenek, rahmetli Necmettin Erbakan geleneği, başkanlık sistemini savunan bir gelenek. Sayın merhum Erbakan'ın başkanlık sistemine ilişkin çok açıklamaları var. Geçmişte Milli Selamet Partisi'nin seçim beyannamesinde evet, başkanlık sistemi vaat edilmiş. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkmasını nasıl değerlendiriyorsun?
Aslında hani bunu çok garip buluyorum.
Evet.
Yani kökeninde milli görüş olduğunu ifade eden, Necmettin Erbakan'a bağlılığını her fırsatta söyleyen, hı hı, sık sık onun yolundan gittiğini ifade eden bir partinin başkanlık sistemine bu kadar sert bir şekilde karşı çıkıyor olması, hani acaba Saadet Partisi içinde de veya Saadet Partisi üzerinden de bir oyunla oynanıyor sorularını getirmiyor değil aklıma. Bunu seçim öncesinde de seçimde de Temel Karamoğluoğlu Sayın Genel Başkan'ın öncesinde de yaşamıştık, Kamalak döneminde. O dönemde de Fethullahçı terör örgütünün çok yoğun bir şekilde Saadet Partisi üzerinden AK Parti tabanına yönelik mesajlar vermeye çalıştığı, onları etkilemeye yönelik mesajlar vermeye çalıştığını görmüştük. Aynı programın biraz daha hafifletilmiş, farklı bir versiyonunu yaşıyor olması, Temel Karamoğluoğlu gibi birisinin ki 12 Eylül'ü yaşamış, Necmettin Erbakan'la cezaevlerine girmiş çıkmış birisinin bu şekilde karşı çıkıyor olmasına ben çok da fazla bir anlam veremiyorum. Ancak acaba parti yönetiminin bu tavrının parti tabanında aynı şekilde karşılık bulmayacağını da tahmin ediyorum ki önceki yaptıkları siyaset bulmamıştı ve taban tarafından tepkiyle karşılandı. Son oylarda ortaya çıkmıştı. Aynı şeyin bu sefer de yaşanabileceği görünüyor veya böyle bir şey de söz konusu. Bu anlamda Saadet Partisi'nin
yani içerisinde... Yani Saadet Partisi tabanının parti yönetimine parti rağmen anayasa ilişkine evet diyeceğini
evet,
düşünüyorsun.
Yani en azından önemli bir kısmının evet diyebileceğini ve buna yönelik bir eğilimleri olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Parti yönetiminin daha önceki çünkü aldığım izlenimler yani geçmiş süreçlerde, hı hı, geçmiş seçimlerde aynı şekilde Saadet Partisi farklı bir yerdeyken tabanı tamamen ona karşı çıkmıştı ve aldığı oy oranı onu gösteriyordu. Yani %2'lerden %3'lerden bir anda aşağılara düşmüştü ki Saadet Partisi için gelinen son vahim noktaydı bu. Yani hı hı, artık bundan sonraki sürecin de aynı şekilde olma ihtimali yüksek görünüyor. Zaten hani bu sürecin nasıl evrileceği de oradan belli.
Peki Büyük Birlik Partisi o tavrını net olarak açıklamadı henüz kamuoyuna.
Orada bir muamma var. Orada, hı-hı, bir soru işareti var. Geçmiş dönemde çünkü Büyük Birlik Partisi net olarak nerede durduğunu hepimiz hatırlıyoruz.
Evet.
Geçmiş dönemdeki yanlışını belki tekrarlamak mı istemiyor? Hı hı. Yanlıştan döndü mü? Onu o konuda net bir şey söyleyemiyorum. Ama yani onun da Muhsin Yazıcıoğlu geleneğinden gelen, geldiğini düşünen insanlar için başkanlık sisteminin veya yaşadıklarından sonra hayır diyecek olmalarını ben gerçekten garipserim.
Hı hı.
Muhsin Yazıcıoğlu'nu hele ki hayatını kaybetmesinde, kazada hayatını kaybetmesindeki soru işaretler ve bunun Fethullahçı terör örgütü bağlantılarının şu günlerde konuşulduğu, tartışıldığı ve ortaya çıktığı dönemde.
Evet.
Ama dediğim gibi Büyük Birlik Partisi net bir şekilde ifade etmiyor bunu.
Kanal 7 Ankara Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun beni programımıza davet ettiğiniz için.
Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcıları Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte, teknik yapımdaki arkadaşımız Ali Serin ve ben Bilal Çetin, Ankara'dan hepinize selam ve saygılarımı sunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
Satır arası.